Podcast dinle.
Efendim Volkanik programından herkese merhaba. Bugün çok kıymetli bir konuğum var. Doktor Murat Şener, kalp doktoru. Gerisini Murat Hocam'a bırakayım. İlk önce o kendisini anlatsın. Sonra hocama çok kıymetli sorularımız var. Sizin de kulaklarınızı iyice açıp dinleyeceğiniz hem nasihat olarak hem sağlık olarak önemli notlar var. Buyurun hocam.
Merhaba, ben Doktor Murat Şener. Kardiyoloji uzmanı, aynı zamanda ozon terapistim. Bugün kalple ilgili bazı bilgiler vereceğim. Daha çok kalp kriziyle ilgili bilgiler vereceğim. Kalp krizi nedir? Kalp krizi esnasında neler yapmak lazım? Önceden tespit edebilir miyiz gibi bilgileri bugün programda anlatacağım. Şimdi kalp krizi genelde %99 kalp damarlarının tıkanmasıyla ortaya çıkan kalp kaslarının hasarıdır. Bunun önemi şudur: kalp kasları hasar aldıktan sonra tekrar geri dönüş olmaz. Şöyle örnek vermek istiyorum. Karaciğerin yarısını alırsan bir süre sonra yeniden o karaciğer oluşabiliyor. Aynı yerde tamamı tekrar oluşabiliyor ama kalp kasları öldükten sonra tekrar yerine yeni kaslar oluşmuyor. Dolayısıyla kalp kasları çok değerlidir. Ölmemesi bizim için çok hayati öneme aitdir. Çünkü kalp bütün organlara kanı pompalayan bir motor görevini almaktadır.
Peki hocam, nasıl sıkı tutacağız bu kalp kaslarını? Nasıl sağlıklı tutacağız?
İşte bu damarların sağlıklı kalması, kalp kaslarına iyi kan göndermesi gerekiyor. Bu süreçte de genetik çok önemli. Eğer ailenizde, anne veya babanızda damar tıkanıklığı varsa, yani angiostent kalp krizi bypass geçirmiş bir anne veya babanız varsa siz de risk altındasınızdır ve herkesten daha çok kontrol ihtiyacınız vardır. Yani hiçbir şikayetiniz olmasa bile bir kardiyola gidip muayene olmanızda fayda var. Bunu neden söylüyorum? Çünkü gizli kalp diye bir hastalık var. Gizli kalpte hasta kalp krizi geçirirken bile şikayeti olmayabilir. Şöyle örnek vermek istiyorum. Bir hastam bizim ailesinde damar tıkanıklığı nedeniyle muayeneye gelmişti. Bu muayene sırasında EKG, ECO, EFOR testi hepsini yaptık. Hiçbir şikayeti yoktu. Kontroldü. EFOR testi de temizdi. Kendisinin de EFOR testini rahat rahat tamamladığını söylemişti. Herhangi bir şikayet yoktu. Biz yine de genetik risklerinden dolayı ve yaşından dolayı, ki yaşı da 43 yaşında ama babası da 40'lı yaşlarda kalp krizi geçirdiği için, risk olduğu için biz ne olur ne olmaz diye bir anjiyo önerdik. Kendisine anjiyo yaptık. İki tane damarında %90 darlık gördük. Yani bir insan hiçbir şikayeti olmayabilir. Damarı tıkansa bile hiçbir şikayeti olmayabilir. Bu yüzden kontroller önemli. Ailede damar tıkanıklığı varsa mutlaka kontrollerden geçmek lazım. Peki kontrollerden geçtik, her şey yolunda. Kalp damarlarımızı ve kalbimizi nasıl sağlıklı tutacağız? Burada en önemli faktör, 20 yıldır anjiyo yapan, stent takan bir doktor olarak söylüyorum, en önemli faktör spor. Yani daha önce stent taktığım veya damar tıkanıklığı tespit ettiğim hastaların damar tıkanıklıklarının ilerlemediğini, hatta daha iyi gittiğini gösterdiğim tek bir grup var. O da düzenli spor yapan. Yani bu sporda kardiyo tarzı spor yapan hastalar. Eğer spor yaparsanız kolay kolay damarlarınız tıkanmaz.
Nasıl bir spor hocam bu? Bunu bir anlatır mısın? Yani sadece yürümek yeterli mi? Koşmak yeterli mi?
Ya tabii,
ağırlık mı kaldırmak lazım?
Bu tarz sporları yapmadan önce bir kalp kontrolünden mutlaka geçin. Çünkü söyleyeceğim spor öyle basit bir spor değil. Genelde sporlar kardiyo tarzı sporlar. Yani koşma, yüzme tarzı, hızlı hareketlerle çok ağırlıkla yapılmayan sporlar. Düzenli olarak koşmadan bahsimiz, hastalar şey diyor, biz kalp için yürüyoruz. Yürümenin tabii ki oturmaktan daha faydası vardır ama bir koşma kadar faydası yoktur. Ben hastalarıma her zaman şunu söylerim: 10 kilometre yürümektense 10 dakika koş, çok daha kalp sağlığın için iyi olacaktır. Hastalar eğer düzenli koşarlarsa, sadece damar tıkanıklığı açısından değil, kanser açısından da böyle bir çalışma var, ispatlanmış, daha faydaları olduğu gösteriliyor. O yüzden koşmak iyidir. Nasıl koşacağız peki? Önce ısınacağız. Düzenli bir ısınmadan sonra yapabildiğimiz kadar hızlı bir koşu istiyorum. Nefes nefese kalacak kadar koşacaksınız. Nefes nefese kaldıktan sonra dinleneceksiniz. Dinlendikten sonra tekrar sürekli bir depar halinde. Bunu yaparsanız hem metabolizmanızı hızlandırmış hem de damar tıkanıklığı riskinizi azaltmış, hatta yok etmiş olursunuz.
Güzel. Peki hocam, kalp krizi geçirdiğini insan nasıl anlayacak?
Yani kalp krizinde bir göğüs ağrısı olur ama her göğüs ağrısı kalp krizi olur anlamına gelmez. Ve her kalp krizinde de göğüs ağrısı olacak anlamına gelmez. Şimdi kalp damar tıkandığı zaman bu tıkanıklığa bağlı göğüste ağrı ortaya çıkabiliyor ama göğsün genelde bir nokta değil, geniş bir alanında çıkar. Yani hastalar bize geldiğinde göğsüm ağrıyor dediğinde parmağıyla tek bir noktayı işaret ettiklerinde bunun çok kalple ilgili olmadığını düşünürüz. Ama hasta nokta gösteremiyor da alan gösteriyorsa, yani şuralarım ağrıyor deyip geniş bir alan gösteriyorsa, o kalp olabilir. Ama sadece göğüs ağrısı olmaz. Bazen kalbin alt tarafını besleyen damar tıkandığı zaman mide ağrısı olur. Aynı mide ağrısıyla aynı ağrı olur. Bunun sebebi de kalbin alt kısmını besleyen sinirlerle midenin ağrısını besleyen sinirler yan yanadır ve aynı benzer ağrıyı oluşturur. Hastada mide yanması olur. Bu ikisini nasıl ayırt edeceğiz? Mide gastrite bağlı bir ağrıyla damar tıkanıklığına bağlı ağrıyı nasıl ayırt edebiliriz? Çünkü şekil olarak aynı ağrılar. Yanma şeklinde bir ağrı oluyor. Eğer damar tıkanıklığına bağlı mide ağrınız oluyorsa bu yürürken merdiven çıkarken artar. Eğer gastrite bağlı mide ağrınız oluyorsa, midenin olduğu bölgede ağrı, yanma oluyorsa bu yemekten sonra artar. Bunu ayırt etmek bu kadar basit. Yani yarın mideniz ağrıdı, acaba bu kalp mi diye düşündünüz. Bir merdiven çıkın, yokuş çıkın, şiddetleniyorsa, dinlenince geçiyorsa ve her seferinde oluyorsa bu kalptir.
Peki hocam, kalp krizi biraz yaşı düştü herhalde ve çoğaldı bu hastalık sanki.
Tabii ki bunun için birçok faktör var ama en önemli faktörlerden birisi son zamanlarda koronaya bağlı aşılar.
Evet.
Yani korona tek başına, yani korona da kalp krizi risklerini artırdı, aşılar da artırdı. İkisi birlikte çok daha fazla arttı. Bunlar sadece bu aşılar sadece kalp krizini, damar tıkanıklığını artırarak değil, aynı zamanda aşılara ve koronaya bağlı kalbin kasları direkt olarak hasar görebildi. Yani damarı tıkalı değil ama kalp kasları dağılmış hastalar gelmeye başladı son zamanlarda. Bunun sebebi de bu aşılara ve veya koronanın kendisine bağlı oluşan antikorlar kalp kaslarına direkt olarak saldırmasına, vücudun kendisini saldırmasına sebep oldu ve kalpte ciddi tutulumlar ortaya çıktı. Yani hastanın kalbi dağılmış ama anjiyoda damarlarında kritik darlık görmeyebiliyoruz. Bunlar da oldu. Aynı zamanda kalp krizi geçiren hastaların sayıları da arttı. Her türlü kalp hastası sayısı arttı burada aşılara bağlı ama tek aşı değil. Korona da yaptı bunu, aşı da yaptı.
Peki bunun etkilerinden nasıl kurtulacağız?
Bunların aşıların etkilerinden kurtulmanın en güzel yolu aşı olmamaktı tabii. Ama aşı olmazsanız bu kez de koronadan ölme riskiniz vardı. Yani kaçınılmaz bir şey riske gireceğiz bu dönemde. Bu aşı olduk, korona geçirdik. Bunun bir takım yan etkileri olabiliyor ve etkiler zamanla azalabiliyor. Ama bu etkileri yok etmek istiyorsanız şu günlerde en güzel tedavilerden birisi de ozon tedavisi. Ozon tedavisinde damardan kan alarak yaptığımız bir tedavi yöntemi, aynı zamanda alınan kanı ozonlayıp geri veriyoruz. Çok az bir kanı da enjektöre çekip kas içerisine enjekte ediyoruz. Bu tedavi sadece kalp krizi ve kalple ilgili değil. Koronanın ve aşıların bütün olan yan etkilerin hepsini azaltıcı bir tedavidir. Mesela korona geçirmiş ve 4 ay boyunca kendini toparlayamamış bir hasta tek doz ozon tedavisiyle bile toparlayabildiği hastalarımız oldu. Tabii ki biz tek doz önermiyoruz. 12 seans ozon öneriyoruz ama bu tarz hastalar, yani korona veya aşıdan sonra kendini toparlayamamış bir hasta varsa mutlaka ve mutlaka ozon tedavisi almasını tavsiye ediyoruz.
Peki hocam, ozon tedavisine biraz daha yine bir değiniriz. Kalp krizi İlk müdahaleyi nasıl yapacağız?
Şimdi kalp krizinde ilk olarak kalp krizi geçirdiğinizi düşünüyorsanız yapmanız gereken ilk şey, araba kullanıyorsanız araba kullanmaya devam etmeyin. Çünkü kalp krizinde bilinç her an kaybolabilir ve yolda trafik kazası geçirirsiniz. Başkalarının da canını tehlikeye attığınız gibi insanlar sizin kalp krizi geçirdiğinizi bile anlamaz. Bunu trafik kazasına verirler ve arada gümbürtüye gidebilirsiniz. O yüzden mutlaka sağa çekip bir 112'den yardım isteyebilirsiniz. Birilerine haber verebilirsiniz. Daha fazla trafikte kalmaya çalışmayın. Eğer evdeyseniz ya da iş yerinizdeyseniz kalp krizi geçirdiğinizi düşünüyorsanız daha çok oturur, hafif yatar pozisyonu alıp göğsünüzü biraz daha, kıyafetlerinizi rahatlatabilirsiniz. Eğer imkan varsa oksijen takılabilir. Mutlaka 112'ye ve yakınlarınıza haber verin. Tek başınıza bir müdahale etmemeye çalışın. Çünkü kalp krizi sırasında her an bilinç kaybolabilir. O yüzden artık mesela eve birileri gelip gelecekse kapıyı açık tutabilirsiniz ki içeri girebilsinler. Bunları çok yaşadık. Tuvalete girmeye çalışmayın. Kapıyı kilitlemeye çalışmayın. Mutlaka size ulaşabilecek bir pozisyon verin ki yarın, yani birazdan bilinciniz kaybolursa en azından birileri size müdahale edebilsin.
Peki öksürük hocam, öksürünce iyi düzeliyor diyenler var kalp krizi için.
Evet.
Bir faydası var mı öksürük?
Böyle bir şehir efsanesi var ama gerçek değil. Yani eğer kalp krizi geçirdiğinizi düşünüyorsanız mümkün olan en kısa zamanda bir 112 veya bir size müdahale edecek insanlardan yardım isteyin. Bir de aspirin, eğer imkanınız varsa mutlaka aspirin çiğneyin diyoruz. Çiğnemek neden istiyoruz? Yani yutmayla yapılan mideden emilmesi biraz daha uzun sürüyor. Ağızda çiğnediğiniz zaman ağızdan direkt olarak dil altından emildiği için ağızda çiğneyip daha hızlı aspirin etkisini almanızı sağlayabilirsiniz.
Aspirin, koraspin, bunlar mı sadece aspirin mi?
Bütün aspirinler kullanılabilir. Yani dispril, koraspin, ekoprin, farmaspin gibi ticari isimleri farklı olan birçok aspirin var. Bunların her biri şeyde kullanılabilir. Kalp krizinde kullanılabilir. Sonuçta bunların içerisinde asetil salisilik asit var. Farklı fabrikalarda asetil salisilik asit farklı şekilde
çiğnenecek diyorsun. Peki hocam, ozon gerçekten sizin çok uyguladığınız ve ozonla benim bildiğim böyle hayat değiştirdiğiniz çalışmalarınız var. Mesela bir asker kardeşimiz vardı.
Değil mi? Ayaklarını kesilmekten kurtardığımız hastalarımız var. Hayat, yani mucizeler yaşıyoruz diyebiliriz. Tabii ki her hastada yaşamıyoruz ama bazı hastalar yani bizim hayatımızı değiştirdin diyorlar. Bazı hastaların da hayatlarını gerçekten ayaklarını kesilmekten kurtararak hayatlarını kurtardığımız hastalarımız da var. Şimdi ozon tedavisi şu an Türkiye'de en çok uygulayan doktorlardan biriyim. Belki de en çok uygulayanım. O yüzden tecrübemiz çok fazla.
O zaman burada noktayı koyalım. Ozon tedavisini bir dahaki programımızda tek ozon tedavisini konuşalım. Sizin bu tecrübelerinizi aktaralım dinleyicilerimize. Olur mu hocam?
Evet, bu çok uzun bir konu. Bunu ayrı bir programda yapmak daha güzel olur.
Evet, dinleyicilerimiz gerçekten faydalı bilgiler alacak programda devam edeceğiz. Bizi de siz de dinlemeye, takip etmeye devam edin. Hoşça kalın.
Podcast dinle.